bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Emanetçiyiz, mübadele insanları. Kemal Yalçın, 1998 Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü. 1998 Kültür Bakanlığı Roman Başarı Ödülü. Doğan Kitabevi, 3. baskı Ağustos 1999. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Feyza Keli. Bak şu bahçenin güzelliğine, şu şeftaliye, şu eriye, şu çiçeklere bak. Hepsi birlikte güzel. Bir ülkenin içinde ne kadar din, dil, ırk varsa o kadar zenginliktir bu. Budur sana, Sinoplulara, Ayancıklılara ve Türklere son sözüm. Tek meyveyle bahçe olmaz. Ayancıklı Baba Yorgo. Bu kitabımı mübadelenin büyük acılarını yaşamış Türk ve Rum mübadil insanların anısına ve bana bu çalışmayı esinleyen annem Ümmühan Yalçın'la babam Ramazan Yalçın'a saygıyla sunuyorum. Giriş. Minoğlu'nun Kızlarının Çeyizi. Gün dönümü zamanıydı, çocuktum. Bulancık'taki tarlada buğday anızını sulamış, tavını kaçırmadan darı ekiyorduk. Bir çift beygirimizle sabah ve akşam serinliğinde babam sürüyor, ben de sabanın arkasındaki diziye boynumda asılı torbadan adım başı ıslanmış darı tanesini atıyordum. Kuşluk vakti oldu. Haziran sıcağı sabahtan çöktü. Hayvanlara ter bastı, deli beygir köpürüyor neredeyse. Babam çifti bıraktı, çeken kayışlarını çıkardı. Sabanı, falakayı evlek başına koydu. Beygirleri koca cevizin altına çektik, koşumlarını çıkardık. İkisi de sürüp döşek gibi kabarttıkları toprağa yatıp yuvarlandı, silkinip rahatladı. Terlerini soğuttuk. Önlerine yonca koyduk, biz de sabah ekmeğimizi yedik. Babam kepeneğin üstüne yan gelip yattı, ben de yanı başına uzandım. Başı karlı Hunaz'da sıcaktan kıpır kıpır kaynayan havanın gitgide koyulaşan sesi içinde Dinana Boğazı'nın arkalarından tüm heybetiyle mavi gökyüzüne doğru yükseliyordu. Babam yeri geldiğinde sık sık dağları, yaylaları, pınarları, kayaları anlatır, her birinin adının nereden geldiğini, buralara ilişkin anıları, öyküleri, atasözü, deyim haline gelmiş sözleri söylerdi. Gumala yaylası öyküsüne bayılırdım gülmekten. Bir daha anlat baba derdim. Hiç üşenmez, ilk kez anlatıyormuşçasına ballandıra ballandıra anlatır, sonunda birlikte gülerdik. Gülmemiz geçince öykünün son cümlesini bir ben bir de babam tekrarlar, de güdü günler de diye bir son koyardı. O gün sadece Honaz Dağı'nın yaylalarını anlatıyordu. De şurası Gumala Yaylası, Dinana'nın ta yukarılarındaki kar dolu yarın gün battı tarafındaki Gabardıç Yaylası. Hani şu goyu mu olur Gabardıç'ın gölgesi türküsündeki Gabardıç? İşte o Gabardıç'tır. Dört adam kollaşsa zor dolanır beline. Öyle ulu bir ardıç ağacıdır. Yaylanın adı oradan gelir. Gabardıç Yaylası'nın alt tarafındaki yaylaya Atalanı denir. Güzel, soylu, öğrek malı atlar orada olurmuş eskiden. Çay Boğazı'nın ta yukarılarındaki Arpacık Yaylası'dır. Kapızın ta başında gördüğün, bulutlara değen kayaya Kayapınar derler. Honaz'ın içtiği su o kayanın böğründen çıkar. Elini bir dakika tutamazsın içinde, öyle soğuktur. İçtin mi dişlerini sızlatır. Kayapınar'dan aşağılara in, Boğazyer köyünün üstündeki Erikli Yaylası'dır. Yazları kekik tarlasına döner. Burcu burcu kokar mübarek. Sarakaya'nın üstündeki düzlük gün doğmuştur. Bak Sarıkaya'nın altında, Çay Boğazı'nın gün batısında, Hisar Mahallesi'nin üstündeki yaylaya da Lalaba denir. Koyun güderken, oynarken görmüştüm orayı. Çıplak bir düzlüktü. Bağmağı yoktu. Niye Lalaba demişler, bağmağı yok orada. Bir zamanlar Honaz'da Rumlar yaşardı. Lala adlı bir Rum'un orada bağı vardı. Şaraplık üzümün iyisi orada olurdu. Nerede bu Rumlar şimdi? Ne olmuş o bağlar? Küçüktüm. 7-8 yaşlarındaydım. Yunan askerleri Sarayköy'e, Menderes'e gelip dayandı. Bütün Honazlılar Honaz Dağı'na, dağ köylerine, Köstene, Karaçay'a, Abaş'a, hatta ta yatağına kaçtı. Domates, biber yeniyordu. Demek ki Haziran ya da Temmuz ayları. Biz anamla hısım akraba, konu komşu kaçtık. Babam askerde harp ediyormuş Yunan'a karşı. Kaçkıncılık zor iş. Kaçan kaçana. Yoruldum, anamın sırtına bindim. Yol bayır, dağ sarp. Anacağızım da yoruldu. Susuzluktan ölüyordum. Bir çeşmenin başında anam indirdi beni sırtından. Buz gibi su içtiğimi şimdi gibi hatırlıyorum. Çeşmenin başında ağlaşan çocuklar. Kimi anasını kaybetmiş, kimi babasını. Derken yatağına vardık. Yoncalar biçiliyordu. Rumlar da kaçtı mı sizinle? Kaçmadı. Biz de kaçtık diyecek kadar mahallenin üstündeki lalabağına çıkıp çadır madır kurmuşlar. 10-15 gün onlar da orada durmuş. Biz yatağındayken babam haber alıyor kaçkıncılıktan. O zaman babam Garp cephesi kumandanı İsmet Paşa'nın yanında emir eriymiş. İsmet Paşa Afyon taraflarında bir yere gidecek oluyor. Babam da kumandanım diyor, ben seninle geleceğim ama memleketimde kimse kalmamış. Yunan geliyor diye hepsi kaçmış. Bir varayım, ne var ne yok göreyim, sonra senin yanına geleyim. İzin veriyor babama İsmet Paşa. Geliyor trenle Böceli istasyonuna. İniyor. Hiç kimseler yok ovada. Yapayalnız Honaz'a çıkıyor. Yayan. Ne bahçelerde insan var, ne ovada, ne de köyde. Eve varıyor. Bakıyor ki kapılar, pencereler açık. Yataklar, yorganlar ortalarda. İncin yok. Köpekler bile terk etmiş evleri. Folluk olmuş yumurtayla birkaçı yere dökülmüş. Mahalle arasını geziyor. Kim kimse yok. Pazar yerine iniyor. Kimseler yok. Han kahvesine uğruyor. Kapalı. Ünlüyor. Neden sonra gaveci gallak topallaya topallaya geliyor. Anlatıyor babama durumu. Babam karakola varıyor. 4 jandarma, o zaman zaptiye deniyordu. Oturuşup durur. Bilen bilmiş, bilmeyen bilmemiş babamın kim olduğunu. Hoşbeş ediyorlar biraz. Honazlıların nerede olduğunu öğreniyor. Bizleri göremeden gözü arkada dönüp gidiyor bir başına İsmet Paşa'nın yanına. Sonra Yunan yenilmiş dediler. Döndük, geldik evlerimize. Sonra ne oldu? Önce Rumların eli ayağı tutan askerlik çağındaki tüm erkekleri birdenbire ortadan kayboldu. Sonra kadınları, kızları, çoluk çocuğu karakolun yanındaki koca oğlunun evinin bitişiğinde şimdiki ilkokulun yerindeki Katırcı Ali'nin evine ahırlarına doldurdular. Başlarında 3-4 zaptiye bekliyor. Hapis gibi, nezaret altındalar. Nereye gitmiş erkekleri, kocaları? Hepinizi Yunanistan'a yollayacağız. Erkeklerinizi önceden gönderdik. Sizi de arkalarından göndereceğiz. Orada birleşeceksiniz demişler. Doğru muymuş bu? Bilen mi var? Askere mi gitti, öldü mü? Ne olduğunu bilen yok. Kadınları, kızları, çoluk çocuğu Katırcı Ali'nin evine kapattıktan sonra Honaz'ın o zamanki ağalarından bazıları, bazı zaptiyeler, bazı sütü bozuklar Rumların evlerine paluçka etti. Ne demek paluçka? Yağma, soygun. Çarpıcı denen biri evlerdeki dikiş makinalarını paluçka etmiş. Parpıcı evlerdeki kapkacağı paluçka etmiş. Kimi yorgan yastık, kazan kaynatma toplamış. Evlerde ne varsa kiremidine, kapısına, penceresine kadar paluçka edildi. Kimileri bu paluçkayla zengin oldu. Sonra? Bizim bahçe komşumuz Minoğlu'nun karısını, kızlarını da katırcı Ali'nin ahırına kapatmışlar. Aç susuz. Anam aşağı inen Yunan'ın Sarayköy'e Minoğlu'nun karısı kızı çağırmadı ya dedi. Ben bildim bileli onlar Karaköprü'de bizim bahçe komşumuzdu. Bir kötü söz demedik birbirimize. Yediğimiz içtiğimiz birdi. Aynı suyla suladık bahçelerimizi. Kardeşten öte ana baba gibiydik. Sen götür bu ekmekleri oğlum, verip gel onlara dedi. Her sabah belime ekmek bohçasını sarıyor, ben de götürüp anamın selamıyla birlikte ağırın koca kapısından veriyordum. Sevinirlerdi. Anana selam söyle derlerdi. Sonra ne oldu? Sonra bir sabah bir bağırış bir çığırış koptu. Cavırlar gidiyormuş dediler. Korktum. Koşup evimize geldim. Daha sonra Minoğlu'nun karısıyla iki kızı evimize geldi. Küçük kızı benden 2-3 yaş daha büyüktü. Adı Sofia'ydı. Biz Safiye derdik. Ablasının adı Eleni'ydi. Safiye ile Eleni'nin ellerinde birer çuval, annelerinin kucağında şitari ipek bir yorgan vardı. Kızların buğday sarısı saçlarının örgüleri bileğim gibiydi. İkisi de yeşil yeşil gözlü, uzun uzun boylu, dünya güzeli kızlardı. Eleni tam gelinlik çağındaydı. Safiye, birlikte evcilik oynadığımız Safiye ağlıyordu. Abacığım, biz gidiyoruz. Amma döneceğiz. Amma dönmeyeceğiz. Ne olacağımız belli değil dedi Minoğlu'nun karısı. Bunlar kızlarımın çeyizleri. Size emanet. Gidip gelememek, gelip görememek var. Gelirsek verirsin kızlarıma. Dönemezsek ver bir fukaraya. Hayrımız olsun. Yiyip içtik birlikte. Çok yardım ettin bize. Hakkını helal et. Helal olsun, helal olsun diye diye koca kapının ağzında sarmaş dolaş oldular. Sarıldılar anama, ağlaştılar. Safiye bana, ben Safiye'ye baktım. Anasının elinden tuttu. Sonra kuru dereye doğru yürüdüler. Safiye arkasına döndü döndü bana baktı. Dereye varınca bir yas, bir ağıt başladı. Babam da başladı ağlamaya. Babamın ağladığını ilk görüyordum. Sesi titredi, gözyaşları sesini bastırdı. Ben donup kaldım. Bir daha bu olayı ne ben sordum ne de babam anlattı. Ne zaman Lalabağ'a gitsem boş alanı görünce Minoğlu'nun kızları ve babamın ağlayışı gözümün önüne gelir, içim cız ederdi. İlkokuldan sonra Isparta Gönen İlköğretmen Okulu'na gittim. Sonra İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdim. Felsefe öğretmeni olarak Kaman'da, İstanbul'da çalıştım. Öğretmen derneklerinde yöneticilik yaptım. Zaman öyle gerektirdi, öğretmenliği bırakıp yayıncılığa başladım. Çok sürmedi, 12 Eylül 1980 darbesi oldu. Yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. Almanya'da dil öğrendim, binbir güçlükle yeniden öğretmenliğe döndüm, yaşamımı yeniden kurdum. 12 yıldır Türkiye'ye gidemiyordum. Anamı babamı çok özlemiştim. Almanya'ya davet ettim. Vize işlerini zar zor tamamlayıp geldiler. Geçmiş günlere gidip geliyor, bahçedeki tek tek ağaçlardan, ağaçların dibindeki güllerden, anamın kafire kokusundan, kaçan kızlardan, hastalardan, sağlardan, aklımıza gelen her şeyden saatlerce, günlerce konuşuyoruz. Bazen anam, yeterin gari, geç oldu, ağzınız yoruldu, diliniz damağınız kurudu, yarın devam edersiniz diye uyarıyor ama biz babamla sohbeti daha da koyulaştırıyoruz. Derken bir gün, baba dedim, Bulancık'taki tarlada koca cevizin altında anlattığın şu Minoğlu'nun kızlarını bir daha anlatsana. Aradan 34 yıl geçmişti. Başladı anlatmaya. Zaman o gün dönümü zamanı, yer sanki koca cevizin serin gölgesiydi. Anlattı, anlattı. Minoğlu'nun karısının son sözlerini söyledi. Sesi değişti, suskunlaştı, gözleri yaşardı. Bir zaman sonra, hey güdügünler hey. Honaz'dan Kocabaş istasyonuna varıncaya kadar o 4-5 zaptiye tarla arasında hendeklerde kadınlara kızlara çok eza cefa etmişler. Sonradan duyduk. Kimini sapaca boğazında kesmişler. Kurtulan olmuş mu olmamış mı bilmiyorum. Babam senin deden anlatırdı. Bizim namussuzlar namussuzluklarını bildirdiler derdi. En çok da sonradan Hilmi Ağa olan birinin ettiği namussuzluklar anlatılıp durdu yıllarca. Zaten çok öz düşmanıydı. Öldüğünde mezarının orta yerine kazık çaktılar. Kimin çaktığı bilinmedi. Hem herkes çakmıştı kazığı hem hiç kimse. Hilmi Ağa'nın mezarına kazık çakmışlar dendi sadece. Gidip ben de gördüm. Koca bir kazık çakılıydı mezarın ortasında. Gelip görenler eden bulur. Kadının, kızın, fakirin, fukaranın ahı kimsenin yanında kalmaz. Bu dünya sana da kalmadı Hilmi Ağa diyordu. Kimse de kazığı yerinden çıkarmadı. Babam derinden bir ah çekti, dışarılara baktı, sonra bana döndü. Sıcak, sevecen sesiyle, bak oğlum, yaz bunları. Git Yunanistan'a, Minoğlu'nun kızlarını, torunlarını bul. Deden yıllarca iki çuval çeyizi, bir ipekli yorganı saklattı. Bir gün dönerler diye kimseye verdirmedi. Bana da vasiyeti var, kimseye verme diye. Hala ananın sandığında durur. Git ara, bul Eleni'yi, Safiye'yi. Kimleri kalmışsa verelim çeyizlerini dedi. Anam da babamı destekledi. Madem ki yazıyorsun bunları yaz. Unutulmasın. Bir daha bu acılar yaşanmasın. Anama babama Yunanistan'a gidip Minoğlu'nun kızlarını aramaya, yaşananları yazmaya söz verdim. Ama 12 milyonluk Yunanistan'da Minoğlu'nun kızlarını, torunlarını nasıl bulacaktım? Nereden, hangi izden başlayacaktım? Babamla baş başa verip düşündük. Aramanın yolunu, yordamını babam anlattı. Bak oğlum, mübadele olmuş, buradakiler oraya, oradakiler buraya gelmiş. Herkes birbirinin köyüne, toprağına yerleşmiş. Ben Honaz'a dönünce muhacir arkadaşlara, yaşlılara geldikleri köyün, kasabanın, şehrin adını, adresini sorup öğrenirim. Sen de oraya gider, arayıp sorarsın. Dediğini yaptı. Honaz'a gelenler Selanik vilayeti, Grebana kazası, Vraşno ve Kastro köylerinden gelmişler. Atina'daki arkadaşım Cemal'e ve Alman eşi Anette'ye telefonla düşüncemi açtım. Gel buraya, Atina'da Türkçe konuşan Anadolu Rum'u çok, arayıp buluruz dediler. Olimpik Hava Yolları uçağı 27 Haziran 1994'te Atina Havaalanı'na inişe geçti. Aşağılara bakıyorum, İzmir dolaylarına benziyor. Yolcu çıkış kapısında Anette karşıladı. Evleri Atina'da şirin bir bahçe içinde. Durdukları ikinci kata çıkarken merdivene sarkan zeytin dalları sahibinden önce hoş geldin diyor insana. Sabahleyin apaydınlık bir güneş, masmavi bir gökyüzü, kuş cıvıltıları, horoz sesi ve karşıki inşaatta çalışan insanların sesiyle uyandım. Evin arka bahçesinde zeytin, portakal, incir, nar ağaçları ve asma talvarı var. Kırmızı nar çiçekleri, geniş geniş incir yaprakları beni Ege'nin karşı yakasına götürdü. Özlemişim gökyüzünün lekesiz mavisini, nar çiçeğinin kırmızısını ve horoz sesiyle uyanmayı. Birinci bölüm. Yunanistan'daki Anadolu Rumları. Nevşehirli demirci Yanni amca. Kuşluk vaktine doğru Cemal'le beraber Nevşehirli demirci Yanni amcanın dükkanına gittik. Vardığımızda dükkanı daha yeni açıyordu. Cemal beni tanıştırdı. Haydi bol şanslar deyip işine gitti. Dükkanın içi su tesisatı yapmaya ya da onarmaya yönelik alet edevatla dolu. Yanni amca yaşlı, zayıf, yorgun, biraz da çökkün görünüyor. Bana yer gösterdi. Kendisi de bir sifon kazanını onarmak için başına geçti. Acelesi var, birazdan gelip alacaklar. Sonra rahat rahat konuşuruz diyerek kazanı örsün üstüne koydu. Çinko levhadan ölçüp biçerek bir parça kesti, lehimledi, kontrol etti. Tamam, şimdi konuşabiliriz artık diyerek sandalyesini yanıma çekti. Ne istiyorsun, ne arıyorsun, nereden geliyorsun? Kendimi tanıttım, dedemin komşusu Minoğlu'nun kızlarını aradığımı söyledim. Demek sen bizleri soruyorsun. Demek sen bizleri görmeye gelmişsin. Hey güdü günler hey. Çok insan var burada. Philadelphia, Nea Simirne mahallesinde. Kazanı almaya geldiler, teslim etti, ücretini aldı. Tekrar yanıma oturarak yorgun sesi ve yorgun bakışıyla anlatmaya başladı. Denizli'den, Honaz'dan kimseyi tanımıyorum. Minoğlu diye birine de rastlamadım. Ben Nevşehir'de doğdum. 6 yaşındayken bu tarafa geldik. Nevşehir'de varlıklıydık. Buraya geldiğimizde çok yoksulluk çektik. Çok çalıştım. Yoktan var ettim. Bu dükkanı ve evimi kendim yaptım. Şimdi yaşlandım ama çalışmasam olmuyor. Nevşehir'de evimiz 3 katlıydı. Çatısında annem elma, armut kuruturdu. Karşıdan kervanlar geçer, develerin çanı langur lungur ederdi. Ben çıkar elma armut yerdim. Tadı başkaydı. Ben burada armut yemiyorum. Burada Nevşehir'de kokan armut yok. Üzümün tadı başkaydı orada. 1974'te kapılar bize açılınca Nevşehir'e gittim. Babam evimizi, komşularımızı tarif etmişti. Arayıp buldum. Komşumuz kasap babamı tanıyormuş. Bana çok iyi davrandı. Evine götürdü, ufak tefek hediyeler götürmüştüm, verdim hepsini. Canın ne istiyor söyle, getirelim dediler. Armut, üzüm dedim. Bir tepsi armut, bir tepsi de üzüm getirdiler. Yedim, yedim. Burada öyle armut yok. Dükkana müşteriler geldi, konuşmamız kesildi. Zaten hüzünlenmiş, sesi titremeye başlamıştı. Müşteriler gidince, kusura bakma kafam dağınık. Yandaki tuhafiyeci komşum Yenile İstanbul'dan göçüp geldi. İyi insandır. Çekinme. Onunla da konuş. Gel seni götüreyim dedi. Fotoğrafını çektikten sonra gittik. Beni komşusu Hristo ile tanıştırdı. İstanbullu Hristo Samoğlu. Türk tarafını tutup Yunanlılara küfretmek kolaydır. Böyle bir kitapta yazabilirsin. Ama böyle kitaplar kiloyla satılıyor. Yunan tarafını tutup Türk tarafını suçlayabilirsin, kolaydır. Zor olan iki tarafında iyiliğini, kötülüğünü görmek, yazabilmektir. Hristo beni eski bir dost, bir hemşeri, bir komşu sıcaklığıyla karşıladı. Yazar kasanın arkasındaki kendi oturduğu sandalyeye buyur etti. Temiz, şirin bir tuhafiye dükkanı var. Tanıştık. Düzgün bir İstanbul Türkçesiyle konuşmaya başladı. 1947'de İstanbul Kurtuluş'ta doğdum. İki kardeşiz. 6-7 Eylül olayları sırasında İzmir'deydim. Avusturya Lisesi'ni bitirdim. 1968'de Atina'ya geldim. Babam İstanbul'da terziydi. 3 sefer askere çağrıldı. Son kez 1943'te. Asker elbisesi vermiyorlardı. Kim vur diye gidebilirdi. Korkuyordu, korkuyorduk. Fevzi Çakmak asker elbisesi verdirdi. Huzur yoktu. Tanıdığımız bir bekçi sık sık babama gelip "Kapat dükkanını, bugün gösteri var. Saldırı olabilir." diyordu. Bu böyle böyle devam etti. En sonunda babamın canına tak etti. "Kalsın bunların Türk tabiyeti. Bu işin sonu yok, gidelim." dedi. Onlar önceden geldi. Ben Avusturya Lisesi'ni bitirip geldim. Ağabeyimin adı Lefter'di. Askerliğini Türkiye'de yaptı. Yüzbaşısı her gün gelip "Savaşta ilk seni öldüreceğim." diyormuş. Bunu duyan asker arkadaşı, "Lefter korkma, ben senin yanındayım." dermiş. Lefter o zamanlar Fenerbahçe takımının ünlü bir oyuncusuydu. Herkes Türk biliyordu. Bunun için askerler, "Lefter ağabey, burada bir gavur varmış, kim acaba?" diye sorarlarmış.